Ayrım 12.
Herakles de tam kahramanlar kahramanına yaraşır biçimde yiyordu hani. Karnı doyup içkiyle başı dönmeye başladıktan sonra Herakles şarkı söylemeye başladı. Kart sesiyle bar bar bağırıyordu. Uşaklardan birine hadi be diye gürledi. Sen de içsene. Uşak aman efendim diye cevap verdi. Siz de tam içip kahkahalar atacak zamanı buldunuz. Niye içmeyecekmişim dedi Herakles. Yabancı bir karı öldü diye gülmeyeyim mi yani? Yabancı mı? Yabancı ya, Admetos öyle söyledi. Bana yalan mı söyledi demek istiyorsun? Yok yok, öyle demek istemiyorum efendim dedi uşak. Sadece konukseverliğini göstermiş size. Herakles'in bardağına şarap doldurmak üzere testiye davrandı. Herakles uzanıp sımsıkı yakaladı adamcağızın bileğini. Burada bir şeyler dönüyor diye bağırdı. Ne var? Doğruyu söyle bana. Uşak, görüyorsunuz efendim diye cevap verdi. Yas tutuyoruz. Kim öldü? Alkestis, kralımızın karısı. Bilmeliydim diye fısıldadı, gözleri kan çanağı gibiydi Admetos'un. Ama yemin etti, hizmetçi öldü dedi. Belli etmek istemedi üzüntüsünü. O acılar içinde kıvranırken ben oturup burada şarap içtim. Ah, söylemeliydi bana. Her zaman yaptığı gibi bütün suçu üstüne aldı yine. Kendini bağışlatmak için bir şey yapmalıydı. Yapamayacağı bir şey yoktu dünyada. Birdenbire aklına geldi. Ölüm şimdi mezar başında Alkestis'i bekliyordur dedi. Gider onunla güreşirim. Belinden bir kavradım mı bırakmam. Kaburgalarını kırarım. Alkestis'i alır getiririm arkadaşıma. Mezar başında değillerse Hades'e bile inerim. Keyifle ayağa fırladı. Hem arkadaşına bir iyilik etmiş olacak hem de ölümle iyi bir güreş tutacaktı. Sarayına döndüğü zaman Herakles'i Admetos karşıladı. Bir kadın vardı Herakles'in yanında. Azıcık yorgun görünen kahraman, bak Admetos dedi, tanıyor musun bu kadını? Admetos, hayalet bu diye bağırdı, olamaz. Tanrılar benimle alay ediyor. Herakles, seninle alay eden yok dedi. Gidip ölümle güreştim, karını geri aldım. Herakles'in kişiliği bu öyküde apaçık ortadadır. Basit, aptalca, çabucak sarhoş olan, ölümün bile kendi sırtını yere getiremeyeceğine inanan bir adam. İşte Herakles budur. Aslına bakılırsa kahramanlar kahramanı, yas tutan uşaklardan birini de öldürmeliydi ki kişiliği daha da ortaya çıksın. Herakles'in olduğu yerde birkaç kişi ölmez mi hiç? Ama yukarıdaki öyküyü anlatan Öripides sadece Alkestis'in ölümüyle ilgilenmiş, oyununun bütünlüğünü bozacak ayrıntılara yer vermemiştir. Herakles, Ompeli'nin yanında tutsak bulunduğu zaman içtiği andı yerine getirmek için serbest bırakılır bırakılmaz bir ordu topladı. Doğru, Öritos'un şehrine giderek kralı öldürdü. Sonra karısı Deinera'ya armağan olarak birkaç genç kız gönderdi. Kızlardan Iola adlısı son derece güzeldi. Haberci Deinera'ya Herakles'in onu sevdiğini söyledi. Bunu duyan kadının kıskançlık bürüdü yüreğini. Gözlerinin önüne eski bir anı geldi. Herakles kendisini ilk gördüğü zaman Deinera, Kentaur Nessos'un sırtında bir ırmağı geçiyordu. Nessos suyun ortasında kötü sözler söylemişti kendisine. Bu sözleri duyan Herakles de karşı kıyıdan attığı oklarla Kentaur'u öldürmüştü. Kentaur ölürken kanının birazını Deinera'ya vermiş, bunu sakla, ileride Herakles senden başkasını severse büyü olarak kullanırsın demişti. O an gelip çatmıştı şimdi. Deinera bir kapta sakladığı kanı çıkardı. Herakles'e göndermek istediği bir gömleği o kanla kızla boyadıktan sonra haberciyle kocasına yolladı. Gömleği giyer giymez bir ateş kapladı Herakles'in gövdesini. Öfkeden, acıdan gözleri dönen Herakles, haberciyi tuttuğu gibi denize fırlattı. Başkalarını hala öldürebiliyordu işte. Ama kendisi ölmüyordu. Hemen haber gönderdiler karısına. Deinera, kocasına olanları duyar duymaz kendini vurdu. Herakles'i evine götürdüler. Kahramanlar kahramanı artık sonunun geldiğini anlamıştı. Madem ölüm bana gelmiyor dedi, ben ona gideyim. Oyta Dağı'nda koca bir odun yığını hazırlattı. Adamları oraya götürdüler kendisini. Bir zamanların sırtı yere gelmez kahramanı odunlara bakarak, her şey bitiyor artık dedi, rahata kavuşacağım. Oklarıyla yayını genç arkadaşı Philoctetes'e verdi. Sonra meşaleyi uzatarak al Philoctetes diye mırıldandı. Odunları sen ateşle. Kısa bir süre sonra Herakles yeryüzünde değildi artık. Tanrılar Olimpus'a çıkardılar Herakles'i. Orada ölümsüz olan kahraman, Hera'yla barıştırıldıktan sonra Tanrıçanın kızı Hebe ile evlendirildi. Gökyüzünde uslu uslu oturdu mu, yoksa tanrıların huzurunu kaçırıp onları da tedirgin etti mi, orası bilinmiyor. 12. Atalante. Atalante'nin öyküsü çeşitli yazarlar tarafından anlatılmıştır. Hesiodos, Melanion ile yapılan yarışı şiirlerinden birine konu yapmıştır. Homeros'un ünlü destanı İlyada'da Kleidon avından söz açılır. Ama Atalante'nin başından geçenleri ayrıntılarıyla sadece Oidius ile Apollodoros işlemişlerdir. Mitolojiye bakılırsa Atalante adında iki kız birden yaşamıştır. Birisinin babası Yasos, ötekinin babası da Sikonios'tur. İki Atalante'nin öyküsü de birbirinin aşağı yukarı aynıdır. Kızların ikisi de Arganoğutların yolculuğuna, Kleidon avına katılmış, koşuda kendilerini geçen adamlarla evlenmiş, birer dişi aslan kılığına girmişlerdi. Bu olmayacak bir şeydir tabii. Onun için iki kızın öyküleri arasındaki küçük ayrıntıları bir yana bırakarak onların aynı kişi olduklarını kabul etmek gerekir. İster Yasos ister Sikonios olsun, Atalante'nin babası doğan çocuğun oğlan olmamasına kızmış, onu soğuktan, açlıktan ölsün diye bir dağ başına bırakıvermişti. Böyle durumlarda hep hayvanlar gelir yardıma. Zavallı kızcağızı da bir dişi ayı bularak ısıtmış, beslemiş, büyütmüştü. Atalante büyüdüğü zaman avcıların arasına katılmış, ustalıkta hepsini geçmişti. Bir keresinde onu gören iki kentaur, kızcağızın peşine düşmüşlerdi. Ne bilsinler, öteki kızlardan sanmışlardı Atalante'yi. Atalante kaçamamış, yayını gererek beklemişti. Bir süre sonra oradan geçenler iki kentaurun ölüsünü buldular. Kleidon ülkesi kralı Oneus yıllardan birinde hasat zamanı ilk yemişleri tanrılara sunmayı unuttu. Buna çok kızan Artemis, kralı cezalandırmak için bir yaban domuzu gönderdi Kleidon'a. Yaban domuzu ekinleri yerle bir etti, sığırları öldürdü. Karşısına çıkan bütün insanları parçaladı. Oneus baktı ki domuzla başa çıkamayacak, Yunanistan'ın bütün şehirlerine haber salıp yardım istedi. Dört bucaktan kahramanlar akın etti Kleidon'a. Aralarında Arkadya korularının göz bebeği Atalante'de vardı. Atalante'nin gelişi şöyle anlatılıyor. Saçları süslenmemişti, başının arkasında toplanmıştı sadece. Sol omuzundan fil dişi bir sadak sarkıyordu. Elinde yayı vardı. Yüzü çocuk yüzü olmayacak kadar kadınsı, kadın yüzü olamayacak kadar da çocuksuydu. Ama orada bulunan delikanlılardan biri, Oneus'un oğlu Melagros, onu basbayağı kadınsı buldu. Görür görmez tutuldu Atalante'ye. Usta avcıya gelince onun o taraklarda bezi yoktu. Erkeklerle yalnız arkadaşlık edebiliyordu. Ölünceye kadar da evlenmemeye kararlıydı. Kahramanların bazıları bir kadınla ava çıkmayı erkekliklerine yediremediler. Çekip gitmesini istediler Atalante'nin. Melagros uzun uzun konuştu. Karşılarındaki kadının nasıl usta bir avcı olduğunu anlattı. Sonunda seçkin kahramanlar hep birlikte yola koyuldular. Atalante'nin ava katılması kendileri için pek iyi oldu. Yaban domuzunu yaralayıp onun ölmesini beğenmedikleri o dişi avcı sağladı çünkü. Bir ara kıstırılan domuz önüne gelene saldırmaya başladı. Avcılardan ikisini öldürdü. Bir üçüncü avcı da hedefini şaşıran bir mızrakla ölünce herkes birbirine girdi. Atalante soğukkanlılığını koruyarak okunu fırlattı. Ok gidip domuzun gövdesine saplandı. Hayvanın yaralanmasını fırsat bilen Melagros da iyice yaklaşıp domuzu öldürdü. Sonuç olarak domuzu Melagros öldürmüştü. Öldürmüştü ama bütün avcılar Atalante'yi kutladılar. Melagros da hayvanın derisini Atalante'ye verilmesini istedi. Zavallı Melagros bu isteği yüzünden kendinin de ölüp gideceğini nereden bilsin? Melagros daha bir haftalıkken ölümlülerin hayat ipliğini eğiren Moiralar çıka gelmişlerdi. Odasındaki ocağa biraz önce bir odun parçası atmış olan annesi Altaya'nın yanına gitmişler, beşikte yatan bebeğe bakarak şunları söylemişlerdi. Melagros, sana bir armağanımız var. Hayat getirdik sana, yaşayacaksın bu odun parçası kül oluncaya kadar. Bunu duyan Altaya hemen odunu kapmış ateşte söndürmüştü. Sonra korkarak sandığına saklamıştı odunu. Bir gün ateşe atılır diye ödü kopuyordu. Altaya'nın iki erkek kardeşi vardı. Bu kardeşlerin ikisi de Kleidon avına katılmışlar, domuzun derisini Atalante'ye verilmesine çok kızmışlardı. Verilen şölene katılmadılar. Melagros'u çağırıp, deriyi Atalante'ye armağan etme dediler. Melagros dayılarının sözünü dinlemedi, üstelik ikisini de öldürdü. Kardeşlerinin ölüm haberini duyan Altaya, öfkeden üzüntüden kendini kaybetti. Sandığını açarak artık çürümeye yüz tutmuş odun parçasını çıkardı, hemen götürüp ateşe attı. Odun alevler içinde yanarken Melagros uzaklarda can veriyordu. Yaptığına pişman olan Altaya, Bir süre sonra kendini astı. Clydon avı da böylece acı bir sonuçla kapandı. Clydon avı bitmişti ama Atalante'nin serüvenleri daha yeni yeni başlıyordu. Bazı yazarlar onun Argonautlarla birlikte altın post yolculuğuna çıktığını ileri sürerler. Bazı yazarlara göre ise Jason onu bu tehlikeli yolculuğa çıkmaması için kandırmıştır. Zaten çıkmış olsa bile altın post serüveninde önemli bir yeri yoktur Atalante'nin. Argonautlar döndükten sonra dişi avcının ünü her yere yayıldı. Medea'nın Pelias'ı öldürmesinden sonra düzenlenen yarışmalarda Atalante, Peleus'la güreşti. Adı mitolojiye Akileus'un babası olarak geçen kahraman Peleus, karşısındaki genç kızın gücüne karşı koyamayarak yenildi. Bu olaydan sonra annesiyle babasının kim olduğunu merak etti Atalante, gidip buldu. Kızının erkekleri aratmadığını gören babası ondan çok hoşlandı. Birlikte yaşamaya başladılar. Erkekler gibi koşan, avlanan, güreşen bir kızla kim evlenir demeyin. Birçok delikanlı Atalante'nin kapısını aşındırıyordu. Düşündü taşındı, sonunda bir çare buldu Atalante. Beni koşuda kim geçerse onunla evlenirim diye haber saldı. Ölümlüler içinde kendinden hızlı koşan kimsenin olmadığını biliyordu. Her yandan koşucular geldi. Hepsiyle alay etti Atalante. Koşuda da birinciliği kimseye bırakmadı. Ama sonunda bacaklarıyla olduğu kadar kafasıyla da koşan bir delikanlı çıka geldi. Melanyon adındaki bu delikanlı Atalante kadar iyi koşamadığını biliyordu. Biliyordu ya, erkeklerden hoşlanmayan inatçı kadınları yola getirmek isteyen Afrodit'in yardımıyla bu işi başarmayı aklına koymuştu. 3 altın elma vardı elinde. Elmaların üçü de Hesperitlerin bahçesinde yetişen elmalar gibi saf altındandı. Onları görüp de istemeyecek kimse yoktu yeryüzünde. Koşu günü büyük kalabalık toplandı alanda. Herkes Melaino'nun nasıl yenileceğini görmeye gelmişti. İki koşucu yerlerini aldılar. Atalante böyle yarı çıplak çok daha güzeldi. Bütün seyirciler hayran hayran baktılar ona. Ama asıl kendinden geçen kişi Melanyon'du. Yüreği hızlı hızlı vuran delikanlı sımsıkı elmalarını tutuyordu. Yarış başlar başlamaz Atalante fırladı, Melanyon'un biraz arkasındaydı. Bir süre koştuktan sonra delikanlı elmalardan birini Atalante'nin önüne fırlattı. Genç kız altın elmayı görür görmez durdu, eğilip onu alıncaya kadar Melanyon kendisini geçmişti. Delikanlıya tam yaklaşıyordu ki ikinci bir elma düştü önüne. Yine eğildi Atalante, altın elmayı aldı. Bu arada Melanyon arayı oldukça açmıştı. Genç kız hızını arttırdı. Tam delikanlıyı geçerken Melanyon üçüncü elmayı da biraz ileriye fırlattı. Yemyeşil otların arasında duran altın elmayı görünce dayanamadı Atalante. Koşuyu bırakıp o yana gitti. Bu arada olan olmuş, Melanyon yarışı kazanmıştı. Ne yapsın Atalante, koruları ormanları bırakıp ev kadını oldu çıktı. Karı koca bir süre sonra Zeus ya da Afrodit'i kızdırdıkları için Atalante ileride Tebai'ye karşı savaşacak olan Partenopaios'u doğurdu. 4. Bölüm Troya Savaşı Kahramanları 13. Troya Savaşı. Bu öykünün aşağı yukarı hepsi Homeros'tan alınmıştır. İlyada'da olmayan bazı bölümler için 5. yüzyıl yazarlarından Aisiklos'un Agamemnon, Öripides'in Troya Kadınları adlı oyunlarına ve 1. ya da 2. yüzyılda yaşamış olan Apollodoros'un eserlerine başvurulmuştur. İsa'dan önce 10. ve 11. yüzyıllarda yeryüzünün en ünlü, en zengin şehri Küçük Asya'nın kuzeybatısına, Akdeniz'in de doğusuna düşen Troya'ydı. Adı günümüze kadar kalan bu şehir, ününü bir savaşa ve bu savaşı anlatan İlyada adlı destana borçludur. Olimposlu üç tanrıça arasında güzellik yüzünden bir tartışma çıkmasaydı, bugün Troya adını bilenlerin sayısı pek az olacaktı herhalde. Giriş, Paris'in yargısı. Olimposlular kavga tanrıçası Eris'ten hiç hoşlanmazlar, verdikleri şölenlere onu çağırmazlardı. Buna çok içerlerdi Eris, günün birinde öç alacağına and içmişti. O gün geldi çattı sonunda. Kral Peleus ile Nereidlerden Tetis evleniyorlardı. Bütün ölümlüler çağrılmıştı düğüne. Yalnız Eris her zaman olduğu gibi yine istenmemişti. Kavga tanrıçası altın bir elma aldı, üstüne en güzel kadına yazarak konuklar arasına attı. Bütün tanrıçalar elmaya sahip çıktılar önce. Sonra adaylar elene elene üçe indi. Afrodit, Hera, Pallas, Athena. Onlar da yargıyı Zeus'un vermesini istediler. Ama Zeus kaçın kurası yutar mı hiç? Siz en iyisi Ayda Dağı'na gidin dedi. Orada Paris adlı biri çobanlık eder. Güzellikten onun kadar anlayanını bulamazsınız. Yargıyı o versin. Bir adı da Alexandros olan Paris, Troya kralı Primaus'un oğluydu. Babası Ayda Dağı'na çobanlık yapmaya göndermişti onu. Çünkü bakıcılar bu çocuk ileride Troya'nın yıkılmasına sebep olacak demişlerdi eskiden. Şimdi Paris kırlarda sürülerini otlatıyor. Onione adlı bir naipe ile sevişiyordu. Tanrıçalar onu etki altında bırakmak için çeşit çeşit düzenler kurarak Ayda Dağı'na geldiler. Paris üç güzel ölümsüzü ansızın karşısında görünce öyle şaşırdı ki yargıyı kendisine vereceğini duyunca şaşkınlığı bir kat daha arttı. Hera, beni seçersen seni Avrupa ile Asya'nın tek kralı yaparım dedi Paris'e. Athena, beni seç dedi. Göreceksin Troyalılar Yunanlıları nasıl ezecek, bütün Yunanistan'ı nasıl yerle bir edecek. Afrodit'in rüşveti ise biraz değişikti. Beni seçersen dünyanın en güzel kadınını veririm sana. Paris bu, ne de olsa erkek. Tuttu elmayı Afrodit'e uzattı. Troya Savaşı. Dünyanın en güzel kadını Zeus ile Leda'nın kızları Castor ile Pollux'un kardeşleri olan Helena'ydı. Öyle güzel, öyle güzel bir kızdı ki Helena, Yunanistan'ın bütün prensleri, kralları onunla evlenmek istemişlerdi. Helena'nın babalığı Tiandros, üvey kızını evlendirmeye yanaşmamıştı önce. Birine versem ötekiler kızıp savaşmaya kalkacak diye düşünüyordu. Sonunda bir çare buldu. Kızıyla evlenmek isteyen bütün erkeklerden söz aldı. İçinizden birine vereceğim kızımı dedi. Ama önce and için söz verin. Onun kocasına yaşadığınız sürece destek olacaksınız, yardım edeceksiniz. Buna and içmezseniz kızımı hiçbirinize vermem. Herkesten söz aldıktan sonra Helena'yı Agamemnon'un kardeşi Menelaos'a verdi. Damadını da Sparta'ya kral yaptı. Paris ünlü yargısını verdiği sırada Helena, Menelaos'un karısı bulunuyordu. Aşk tanrıçasının ağzından çıkmıştı bir kere. Dünyanın en güzel kadını Paris'in olacaktı. Onone'yi filan unutarak çoban prensin elinden tuttu tanrıça. Onu Sparta'ya kralın sarayına götürdü. Menelaos güler yüzle karşıladı Paris'i. Onu günlerce ağırladı. Sonunda kendisinin Girit'e gitmesi gerektiğini söyledi. Sarayını konuğuna bırakarak Sparta'dan ayrıldı. Döndüğü zaman Paris'i bulamadı sarayda. O kadarla kalsa yine iyi. Helena da yoktu ortalarda. Paris'le kaçıp gitmişti. Çılgına dönen Menelaos'un aklına Tiandros'a verilen söz geldi. Sparta kralı Yunanistan'ın dört köşesine haber salarak yardım istedi. Her yandan krallar, komutanlar, ordular akın etti Sparta'ya. Yalnız Aitaka adasının kralı Odysseus, bir de Peleus'un oğlu Achilleus eksikti. Akıllı Odysseus, Troya savaşına katılmanın ne kötülükler doğuracağını bildiği için Menelaos'a yardım etmek istememişti önce. Çıldırmış gibi görünmeye çalıştı. Bir tarlaya tohum yerine tuz ekmeye başladı. Çok geçmedi, kralın numarası anlaşıldı. Odysseus da ister istemez askerlerini alıp Sparta'ya geldi. Achilleus'un annesi Thetis, oğlunun Troya'ya giderse sağ dönmeyeceğini biliyordu. Oğlunu Cyclos kralı Lycomedes'in sarayına yolladı. Orada kadın elbiseleri giyip kızların arasında saklandı Achilleus. Sparta'da bekleşip duran komutanlar onu bulması için Odysseus'u görevlendirdiler. Odysseus bir eline çeşit çeşit kumaşlar, bir eline de eşsiz silahlar alıp Lycomedes'in sarayına vardı. Saraydaki bütün kadınlar kumaşların başına üşüştüler. Yalnız işlerinden birisi silahlarla ilgilendi. Hemen onun bileğine yapıştı Odysseus. Böyle kaçman erkekliğe yakışmaz Achilleus dedi. Sonra onu alıp Yunan komutanlarının yanına götürdü. Donanma hazırdı artık. Menelaos ile arkadaşları denize açılıp Olis'e gittiler. Orada yeni yeni komutanlar katıldı kendi birliklerine. Herkes Troya'ya doğru yola çıkmak için sabırsızlanıyordu. Ama günlerdir esmekte olan rüzgarlar dinmek bilmiyordu. İnsanın yüreğini bile kırardı rüzgar. Ne gemi bırakırdı ne kayık. Zaman bile zorladı kendini geçerken. Sonunda rüzgarların neden dinmedikleri anlaşıldı. Yunanlılardan birisi, Tanrıça Artemis'in dişi geyiklerinden birisini yavrusuyla birlikte öldürmüştü. Bakıcı Kalkaus, Tanrıça bir kurban istiyor dedi. Başkomutan Agamemnon'un kızı, Aipegenya Artemis'e kurban edilmedikçe yola çıkamayacaksınız. Bu sözleri duyan herkes üzüldü. Agamemnon'un üzüntüsü ise dayanılmayacak kadar büyüktü. Demek öldüreceğim evimin ışığını. Kızının kanıyla demek, kararacak bir babanın suçlu parmakları. Yine de pek inceleyip sık dokumadan kızını öldürmeye karar verdi. Onun için Troya'yı yerle bir etmek her şeyden önemliydi. Haber saldı karısına. Ayfigenya'yı Akileus'la evlendireceğini bildirdi. Kızının hemen gönderilmesini istedi. Evlenmek üzere gelen zavallı kızcağızı da Artemis'e kurban etti. Bir süre sonra Yunan donanması Troya yolundaydı. Troya'ya vardıkları zaman karaya ilk ayak basan Yunanlı Proteselos oldu. Doğrusu büyük cesaretti bu. Çünkü bakıcılar Troya'ya ilk ayak basanın savaşta herkesten önce öleceğini söylemişlerdi. Sahiden de öyle oldu. Proteselos'un ölümünden sonra Yunanlılar tanrılara nasıl saygı gösteriyorlarsa onun anısına da öyle saygı gösterdiler. Tanrılar da iyi davrandı bu cesur askere. Hermes onu ölüler ülkesinden kaldırıp karısı Laodomeia'nın yanına götürdü. Proteselos yeniden Hades'e döneceği zaman Laodomeia dayanamadı, kendini öldürerek kocasıyla birlikte gitti. Bin kadırgayla gelen Yunan askerleri Troya'nın işini hemencecik bitirivermek amacıyla var güçleriyle saldırdılar. Ama Troyalıların başında Hektor gibi bir kahraman vardı. Kral Primaeus ile Hekabe'nin oğullarındandı Hektor. Onunla başa çıksa çıksa ancak Akileus çıkabilirdi. Yunan ordusunda herkes Akileus'un bu çetin savaşta öleceğini biliyordu. Tetis öyle söylemişti çünkü. Öte yandan Hektor da Troya nasıl olsa dayanamayacak Priamos da Troyalılar da yenilecek diye düşünüyordu. Tam 9 yıl çarpıştılar. 9. yılın sonunda iki taraf da başarı kazanamamış durumdaydı. Bazen Yunanlılar bazen de Troyalılar üstün gelmişti çarpışmalarda. Bu gidişle daha çok savaşacağa benziyorlardı. Bir gün Yunanlılar arasında ikilik baş gösterdi. Apollon'un rahiplerinden birinin Kairseis adlı kızı yüzünden Akileus ile Agamemnon'un araları açıldı. Yunanlıların kaçırdığı Kairseis başka komutana verilmişti. Rahip Agamemnon'a gidip kızını geri istedi. Alamayınca bunu Yunanlıların yanına bırakmaması için Apollon'a yakardı. Apollon rahibin sözlerini duyup Yunan ordusuna hastalık taşıyan oklar fırlattı. Askerler arka arkaya hastalanıp ölmeye başladılar. Sonunda Akileus bu hastalığa engel olunması gerektiğini düşünerek komutanları topladı. Bakıcı Kalkaus da katıldı toplantıya. Kairseis'i babasına vermezseniz bu salgın sürüp gidecek dedi. Bütün komutanlar kızın rahibe geri verilmesini istediler. Agamemnon küplere bindi. Bindi ama tek başına kalmıştı. Kairseis'i babasına gönderdi. Pek kısa bir zaman sonra başkomutan giden kızın yerini tutması için Akileus'un gözdesi Briseis'i istedi. Akileus Briseis'i verdi ama bunu Agamemnon'un yanına bırakmayacağım diye de and içti. O gece deniz naimpesi gümüş ayaklı Tetis oğlunun çadırına geldi. O da öfkeliydi. Sen çekil artık dedi Akileus'a. Artık Yunanlılar arasında yerin yok senin. Bunları söyledikten sonra da Olimpos'a çıkarak Troyalılara yardım et diye Zeus'a yalvardı.